Ayrım 13.
Sayfa 134. Denethor mezarlara gitti dedi Pippin. Faramir'i de götürdü ve hepimizin yanacağını söylüyor. Beklemeyecekmiş, odunları çatıp kendini yaktıracak Faramir'i de. Adamları odun ve yağ getirmeleri için gönderdi. Bunu Beregon'da söyledim ama korkarım o bulunduğu yerden ayrılmaya cesaret edemeyecek. Nöbetteydi. Sonra zaten o ne yapabilir ki? Böyle çıktı Pippin'in öyküsü ağzından, bir yandan uzanıp titreyen ellerle Gandalf'ın dizine dokunurken. Faramir'i kurtaramaz mısın? Belki kurtarabilirim dedi Gandalf ama eğer onu kurtarırsam diğerleri ölecek korkarım. Evet, gelmem lazım geliyor, başka hiçbir yardım ona ulaşamaz. Fakat bu iş kötülük ve hüzne neden olacak. Kalemizin içinden bile vurabiliyor düşman bizi. Çünkü şu anda iş başında olan onun iradesi. Sonra kararını verdikten sonra hızla harekete geçti. Pippin'i yakalayıp önüne yerleştirerek tek bir sözle gölge yeleği döndürdü. Minas Tirith'in tırmanan caddelerinden takırdayıp geçtiler arkalarındaki savaş sesleri yükselirken. Her yerde adamlar yeislerinden ve korkularından kurtularak silahlarını kapıyorlar, birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Rohan geldi. Komutanlar haykırıyor, bölükler toparlanıyordu. Çoğu cümle kapısından çıkmaya başlamıştı bile. Prens İmrail ile karşılaştılar. Prens onlara seslendi. Ne yana şimdi Mitrandir? Rohirrim Gondor kırlarında dövüşüyor. Bulduğumuz bütün gücü bir araya getirmeliyiz. Daha da fazlasına ihtiyacınız var dedi Gandalf. Elinden geldiğince tez git. İlk fırsatta geleceğim. Fakat hükümdar Denethor için yapmam mı gereken acil bir iş var. Hükümdarın yokluğunda kumandayı sen al. Yollarına devam ettiler. Tırmanıp hisara yaklaştıkça yüzlerine çarpan rüzgarı ve güney göğünde artmakta olan bir ışığı hissettiler. Uzaktaki sabahın pırıltısını yakaladılar. Fakat önlerinde ne gibi bir kötülüğün olduğunu bilmediklerinden ve çok geç kalmış olmaktan korktuklarından bu onlara çok az bir ümit getirdi. Karanlık geçiyor dedi Gandalf ama şehrin üzerine hala tüm ağırlığıyla çökmüş duruyor. Hisarın kapısına nöbetçiye rastlamadılar. Demek ki Beregon gitmiş dedi Pippin biraz daha fazla ümitle. Dönerek kapalı kapıya giden yol boyunca hızla ilerlediler. Kapı ağzına kadar açık duruyordu. Kapıcı yere serilmişti. Kapıcı öldürülerek anahtarı alınmıştı. Düşmanın işi dedi Gandalf. Böyle işlere bayılır. Dostu dosta düşürmek, gönüllerdeki kargaşa yüzünden bölünen sadakat. Attan inerek gölge yeleği ahırına dönmesini söyledi. Çünkü dostum dedi, sen ve ben çok önceleri kırlarda koşmalıydık. Fakat başka işler beni alıkoydu. Yine de eğer çağırırsam çabucak gel. Kapıyı geçip dolambaçlı dik yoldan inmeye başladılar. Işık artmaya başlamıştı. Yolun yanındaki uzun sütunlar ve yontular gri hayaletler gibi yavaş yavaş geçiyorlardı. Aniden sessizlik bozuldu. Altlarından bağırış sesleri, şakırdayan kılıçlar duydular. Böyle sesler şehrin inşa edildiği zamanlardan beri kutsal yerlerde hiç duyulmamıştı. Sonunda Rath Dinen'e vardılar ve koca kubbesi altında alacakaranlığa yükselen vekil harçlar evine doğru seyirttiler. ''Durun, durun!'' diye bağırdı Gandalf kapıların önünde bulunan taş merdivene doğru sıçrayarak. ''Durdurun bu deliliği!'' Çünkü orada ellerinde kılıçları ve meşalelerle Denethor'un hizmetkarları vardı. Fakat sundurmanın en üst basamağında Beregon tek başına durmuştu. Nöbetçilerin siyah ve gümüş renkleri içinde kapıyı onlara karşı savunuyordu. Daha şimdiden ikisi kutsal yerleri kanlarıyla kirleterek onun kılıcıyla düşmüştü. Diğerleri de onu lanetliyorlar, yasalara karşı gelmekle ve efendisine hainlik etmekle suçluyorlardı. Tam Gandalf ile Pippin ileri koşarken ölüler evinin içinden Denethor'un şöyle bağırdığını duydular. ''Çabuk, çabuk, size emrettiğimi yapın. Bu haini öldürün benim için, yoksa bunu kendim mi yapmam gerekiyor?'' Bunun üzerine Beregond'un sol eliyle kapalı tuttuğu kapı zorla çevrilerek açıldı. Tam arkasında uzun boylu ve tüm kötülüğüyle şehrin hükümdarı duruyordu. Gözlerinde alev gibi bir ışık vardı ve elinde kınından çekilmiş bir kılıç tutuyordu. Fakat Gandalf basamaklardan sıçradı. Adamlar onun önünden kaçışarak gözlerini kapadılar. Çünkü onun gelişi karanlık bir yere gelen beyaz bir ışık gibiydi. Üstelik büyük bir öfkeyle geliyordu. Elini kaldırdı ve bu darbesiyle Denethor'un kılıcı havaya uçup elinden kurtularak arkasına evin gölgeleri içine düştü. Denethor Gandalf'ın önünde hayretlere düşmüş biri gibi geriledi. ''Nedir bu beyim?'' dedi büyücü. ''Ölülerin evleri yaşayanlar için değildir. Ve neden adamlar burada? Kutsal yerlerde dövüşüyorlar. Cümle kapısının önünde yeterince çatışma varken. Yoksa düşmanımız Rath Dinen'e kadar bile geldi mi?'' ''Ne zamandan beri Gondor hükümdarı sana karşı sorumlu oldu?'' dedi Denethor. ''Yoksa kendi hizmetkarlarıma emir veremeyecek miyim?'' ''Verebilirsin'' dedi Gandalf. ''Fakat delilik veya kötülüğe dönerse iraden başkaları sana karşı çıkabilirler. Oğlum Faramir nerede?'' ''İçeride yatıyor'' dedi Denethor. ''Yanıyor, daha şimdiden yanıyor. Etlerini tutuşturmuşlar. Fakat kısa bir süre sonra her şey yanacak. Batı kaybetti. Her şey büyük bir yangına dönüşecek ve her şey bitecek. Kül, rüzgarda savrulan kül ile duman. O zaman ondaki deliliği gören Gandalf kötü bir şey yapmış olmasından korktu. Ve Denethor içerideki masanın yanında duruncaya kadar gerilirken o da ileriye doğru bir hamle yaptı. Arkasında. Beregond ve Pippin ile. Fakat burada Faramir'i yatakta hala ateşler içinde hayaller görürken buldular. Masanın altına ve etrafına yukarılara kadar odun istiflenmiş ve her şey yağ ile ısıtılmıştı. Hatta Faramir'in giysileri ile örtüleri bile. Fakat henüz hiçbiri tutuşturulmamıştı. Sonra Gandalf tıpkı gücünün ışığı gri pelerinin içinde nasıl gizliyse içinde öyle gizli kalmış kuvveti ortaya çıkarıverdi. İnce odunların üzerine zıpladı, hasta adamı kaldırarak yine kolaycacık yere sıçradı ve onu kapıya doğru taşıdı. Fakat o bunu yaparken Faramir homurdanarak rüyasında babasına seslendi. Denethor trans halinden kurtulan biri gibi irkildi. Gözündeki alev söndü ve ağlamaya başladı. Şöyle dedi, "Oğlumu benden ayırmayın, bana sesleniyor." "Sesleniyor," dedi Gandalf. "Fakat sen henüz onun yanına varamazsın. Çünkü ölümün eşiğindeyken onun şifa araması gerek, bulamasa da. Senin görevine gelince senin şehrinin savaşına çıkman lazım. Orada ölüm seni bekliyor olabilir. Bunun böyle olduğunu sen de gönülden biliyorsun." "Bir daha uyanmayacak," dedi Denethor. "Savaş boşuna. Neden daha fazla yaşamayı isteyelim? Neden ölüme yan yana gitmeyelim?" "Hüküm sana verilmemiş Gondor'un vekil harcı. Kendi ölümünün saatini tespit etmen için," diye cevap verdi Gandalf. "Ve sadece karanlık gücün etkisi altındaki kafir krallar böyle yaparlar. Kibir ve yeisle kendilerini yok edip kendi ölümlerini kolaylaştırmak için akrabalarını öldürürler." Sonra kapıdan geçerek Faramir'i bu ölümcül evden çıkardı. Faramir'i buraya taşımış olan ve o anda sundurmada duran sedyeye yatırdı. Denethor onu izleyip yüzünde oğluna duyduğu hasret titreyerek durdu. Ve bir an için herkes elem içindeki hükümdarı sessiz ve hareketsiz seyrederken o duraksadı. "Haydi," dedi Gandalf, "bize ihtiyaçları var. Senin yapabileceğin çok şey var daha." Sonra aniden güldü Denethor. Yeniden uzun boyuyla mağrur bir biçimde dikildi ve çarçabuk geriye masanın yanına sıçrayarak başının altına yastık etmiş olduğu şeyi aldı. Sonra kapıya gelerek örtüyü çekti ve o da ne? Elleri arasında bir palantir tutuyordu. Bunu yukarı kaldırdıkça seyredenlere kürenin içi içten gelen bir alevle parıldıyor gibi geldi. Öyle ki hükümdarın ince yüzü sanki kızıl bir ateşle aydınlatılıyordu. Siyah gölgelerle kesin hatlara sahip yüzü sert bir taştan kesilmiş gibi soylu, mağrur ve korkunç duruyordu. Gözleri parladı. "Kibir ve yeis," diye haykırdı. "Ak kulenin gözlerinin kör olduğunu mu zannetmiştin? Hayır, senin bildiğinden daha çoğunu gördüm, gri ahmak. Çünkü senin umudun cahillikten başka bir şey değil. Git o halde şifa bulmaya çalış, git de dövüş. Kibir, çünkü bir günlüğüne savaş alanında azıcık bir yerde bir zafer kazanabilirsin. Fakat şu anda uyanmakta olan güce karşı zafer kazanılamaz. Bu şehire sadece elinin ilk parmağı ulaşmıştır. Bütün doğu hareket halinde. Şu anda sizi umutlandıran rüzgar bile sizi arkadan vuruyor. Anduin'den kara yelkenli bir filoyu sürüklüyor. Batı kaybetti. Esir olmak istemeyenlerin ayrılma vakti geldi." "Bu tür nasihatlerin düşmanın zaferini kesinleştireceğine kuşku yok," dedi Gandalf. "Umutlanmaya devam et o halde," diye güldü Denethor. "Seni tanımaz mıyım be Mithrandir? Sen benim yerime hüküm sürmeyi, kuzeyde, güneyde veya batıda bulunan bütün tahtların arkasında olmayı umuyorsun. Senin aklını ve aklının takip ettiği yolu okudum. Buradaki bu buçukluğa sessiz kalması için emirler verdiğini bilmiyor muyum? Onu buraya benim odamda casusluk etsin diye getirdiğini. Yine de birlikte konuşurken yol arkadaşlarınızın hepsinin isimlerini ve amaçlarını öğrendim. Böyle işte. Sol elinle beni bir süre için Mordor'a karşı kalkan gibi kullanırken sağ elinle kuzeyli bu kolcuyu beni yerimden etmek için getireceksin. Fakat sana söylüyorum Gandalf Mithrandir, ben sana alet olmayacağım. Ben Anarion Hanedanı'nın vekil harcıyım. Bir zıp çıktının bunak teşrifatçısı olmak için aşağıya adım atmam. İddiası bana kanıtlanmış olsaydı bile yine de sadece Isildur'un soyundan geliyor, o kadar. Ben öyle birine hükümranlık ve asaletten çok önce yoksun kalmış düzensiz bir hanedanın son üyesine boyun eğmem. Ne yaparsın o zaman, dedi Gandalf, eğer isteğine karışılmayacak olsaydı. Her şeyin yaşamın boyunca olduğu gibi olmasını isterdim, diye cevap verdi Denethor. Ve senden önceki atalarımın zamanında barış içindeki bu şehrin hükümdarı olmak ve tahtımı kendi kendinin efendisi olan bir büyücünün çırağı olmayan oğluma bırakmak isterdim. Fakat eğer kader bunu bana vermiyorsa o halde hiçbir şey istemiyorum. Ne sönük bir yaşam, ne bölünmüş bir sevgi, ne de eksilmiş bir onur. Bana sadakatle görevini teslim eden bir vekil harç ne sevgi ne de onurda alçalmaz gibi geliyor, dedi Gandalf. Ayrıca en azından ölümü hala kesin değilken oğlunun elinden seçeneğini çalmış olamazsın. Bu sözlerle Denethor'un gözleri yeniden alevlendi. Taşı kolunun altına kıstırarak bir bıçak çekti ve tabuta doğru yürüdü. Fakat Beregond ileri doğru atılarak kendini Faramir'in önüne sürdü. ''Demek öyle,'' diye haykırdı Denethor. ''Daha şimdiden oğlumun sevgisinin yarısını kazanmıştın. Şimdi de silahşörlerimin kalplerini çalıyorsun ki sonunda onlar beni oğlumdan tamamıyla mahrum bıraksınlar. Fakat en azından şu konuda benim isteğime karşı koyamayacaksın. Kendi sonuma hükmetme isteğime.'' ''Buraya gelin,'' diye bağırdı hizmetkarlarına. ''Gelin, hepiniz de alçak değilsiniz ya, gelin.'' Bunun üzerine ikisi merdivenlerden onun yanına koştu. Çabucak birisinin elindeki meşaleyi kaparak eve geri sıçradı. Denethor, Gandalf ona engel olamadan sopayı yakacakların arasına soktu ve odunlar hemen çıtırdayarak alevle gürledi. Sonra Denethor masaya sıçrayarak orada durdu ve ateş ile duman etrafında çelenk olurken o ayaklarının dibinde duran vekil harçlık asasını alıp dizinde kırdı. Parçaları alevlere atarak eğilip masanın üzerine uzandı ve Palantir'i her iki eliyle iyice kavrayarak göğsünün üzerine koydu. Ve derler ki ondan sonra taşa kim bakarsa baksın, eğer başka bir amaca çevirmek için büyük bir iradesi yoksa sadece alevler içinde buruşup yok olan iki yaşlı el görürmüş. Gandalf acı ve dehşetle yüzünü çevirdi ve kapıyı kapattı. Bir süre için düşünceler içinde durdu sessizce eşikte, diğerleri içeriden gelen ateşin aç gözlü gürleyişini dinlerken. Sonra Denethor'dan büyük bir haykırış duyuldu. Daha sonra bir daha ne konuştu ne de ölümlü insanlar arasında görüldü. İşte böylece gelip geçti Ekterlion oğlu Denethor, dedi Gandalf. Sonra Beregond'a ve hükümdarın dona kalmış hizmetkarlarına döndü. Ve böylece bitiyor Gondor'un sizin bildiğiniz haliyle günleri. İster iyi ister kötü olsun o günler geride kaldı. Burada kötü şeyler yapıldı fakat gelin artık aranızdaki bütün husumeti bir kenara bırakın. Çünkü bu husumet düşman tarafından tertip edilmişti ve onun isteklerine hizmet ediyordu. Kendi dokunmadığınız savaş görevlerinin ağında sıkışmış buldunuz kendinizi. Ama düşünün, siz hükümdarın körü körüne itaat eden hizmetkarları. Eğer Beregond hainlik etmemiş olsaydı Ak Kule'nin komutanı Faramir de yanmış olacaktı. Ölen yoldaşlarınızı bu uğursuz yerden taşıyın. Biz de Gondor vekir harcı Faramir'i huzur içinde uyuyabileceği ya da yazgısı o ise ölebileceği bir yere taşıyalım. Bunun üzerine Sedi'yi kaldıran Gandalf ile Beregond arkalarında başını önene eğmiş Pippin ile şifa evlerine doğru taşımaya başladılar Faramir'i. Fakat hükümdarın hizmetkarları çarpılmış gibi ölü evinde duruyorlardı. Tam Gandalf Rathdinen'in sonuna varmıştı ki büyük bir gürültü koptu. Arkalarına baktıklarında evin kubbesinin çatırdadığını ve içinden duman püskürdüğünü gördüler. Sonra bina hızla ve taşların büyük gürültüsüyle telaşla yanan ateşin içine çöktü. Fakat azalmayan alevler hala yıkıntının etrafında dans etmeye, oynaşmaya devam ediyordu. Böylece hizmetkarlar korku içinde kaçarak Gandalf'ı izlediler. Zamanla vekil harçın kapısına vardılar ve Beregond hüzünle kapıcıya baktı. ''Bu işten hep pişmanlık duyacağım,'' dedi. Fakat üzerime acele etmek için bir delilik gelmişti. O ise beni dinlemiyordu ve bana kılıç çekmişti. Sonra ölen adamdan dövüşerek aldığı anahtarı çıkartarak kapıyı kapattı ve kilitledi. ''Bu artık hükümdar Faramir'e verilmeli,'' dedi. ''Hükümdarın yokluğunda Dol Amroth prensi komutayı aldı,'' dedi Gandalf. ''Fakat o da burada olmadığına göre onu ben kendim almalıyım. Anahtarı alıp korumanı emrediyorum, şehir yeniden bir düzene girinceye kadar.'' Artık sonunda şehrin yüksek dairelerine geçmişlerdi ve sabah ışığında şifa evlerine doğru yollarına devam ettiler. Bunlar fena surette hasta olanlar için ayrılmış zarif evlerdi. Fakat şimdi çatışmalarda yaralanan ve ölmekte olanları tedavi etmek için hazırlanıyordu. Altıncı dairede hisar kapısından çok uzakta olmayan bir yerde tam güney sunurunda bulunuyorlardı ve evlerin etrafında şehirde başka hiçbir yerde bulunmayan bir bahçe, ağaçlarla dolu bir çimenlik vardı. Burada şifa verecek ya da tedavi edenlerin hizmetinde bulunabilecek yetenekli oldukları için Minas Tirith'te kalmasına izin verilmiş olan kadınlar oturuyordu. Fakat tam Gandalf ile arkadaşları Sedye'yi evlerin ana kapısına taşıyıp getirdikleri sırada cümle kapısının önündeki alandan büyük bir haykırışın tiz bir şekilde yükselerek kulakları yırtarcasına göğe vardığını, geçtiğini ve rüzgarda yitip gittiğini duydular. Haykırış o kadar korkunçtu ki bir an için hepsi kıpırdamadan durdu ama ses geçip gittikten sonra doğudan karanlık geleli beri tatmadıkları bir umutla gönülleri ferahladı. Onlara öyle geldi ki sanki ışık daha bir belirginleşmiş ve güneş bulutlar arasından görünmüştü. Fakat Gandalf'ın yüzü sert ve üzgündü. Beregond ile Pippin'e Faramir'i şifa evlerine götürmelerini emrederek yakındaki surların tepesine gitti. Orada yeni doğan güneş altında ak bir heykel gibi durarak etrafa bakındı. Ve kendisine bahşedilmiş olan görüş kuvvetiyle olup biteni gördü. Eomer cenginin ön saflarından gelip savaş alanında yatanların yanında durduğu zaman iç geçirerek yeniden pelerinine sarındı ve surlardan aşağıya indi. Beregond ile Pippin dışarı çıktıklarında onu evlerin önünde düşüncelere dalmış buldular. Ona baktılar, bir süre sessiz kaldı, sonunda konuştu. "Dostlarım," dedi ve bu şehrin ona bütün batı ülkelerinin bütün ahalisi. Büyük üzüntüye ve şana yol açacak şeyler meydana geldi. Sevinecek miyiz, üzülecek miyiz? Hiç umulmadık bir biçimde düşmanlarımızın komutanı yok edildi. Sizler de onun yeisinin son yankısını duydunuz. Fakat giderken eleme ve büyük kayıplara neden oldu. Ve eğer Denethor'un deliliği olmasaydı ben bunu engelleyebilirdim. Düşmanımızın eli çok uzadı. Heyhat! Fakat artık onun iradesinin şehrin kalbine kadar nasıl girebilmiş olduğunu biliyorum. Vekil harçlar bunun sadece kendileri tarafından bilinen bir sır olduğuna hükmetmiş oldukları halde çok önce yedi gören taşın en önemsizlerinden birinin burada Ak Kule'de saklandığını tahmin etmiştim. Dirayetli günlerinde kendi gücünün sınırlarını bildiği için Denethor taşı kullanmaya veya Sauron'a meydan okumaya cesaret etmemişti. Fakat irfanı tükendi ve korkarım ülkesinin içinde bulunduğu tehlike arttıkça o da taşa baktı ve kandırıldı. Herhalde Boromir ayrıldığından beri oldukça sık baktı. Karanlık gücün iradesine boyun eğmeyecek kadar büyük biriydi. Bununla beraber sadece gücün görmesine izin verdiği şeyleri görebildi. Elde ettiği bilgiler kuşkusuz genellikle işine yarıyordu. Yine de ona gösterilmiş olan Mordor'un büyük kudretinin görüntüsü onun gönlünü ümitsizlikle durdurmuştu. Ta ki sonunda aklını alaşağı edinceye kadar. Şimdi bana bu kadar garip gelen şeyin ne olduğunu anladım, dedi Pippin konuşurken aklına gelenlerle ürpererek. Hükümdar Faramir'in yattığı odadan ayrılmıştı. Onun değiştiğini ve yaşlandığını, kırıldığını ilk o zaman geri döndüğünde düşünmüştüm. Tam Faramir'in kuleye getirildiği saat birçoğumuz en üst odada garip bir ışık gördük, dedi Beregond. Fakat bu ışığı daha önce de görmüştük. Uzun zamandır şehirde hükümdarın zihninde düşman ile görüşebildiği söylentileri dolanıyordu. Heyhat, o halde doğru tahmin etmişim, dedi Gandalf. Böylece girmiş Sauron'un iradesi Minas Tirith'e. Ben de böylece alıkonuldum burada. Ve burada kalmaya zorlanmaya da devam edeceğim. Çünkü çok yakında başka işlerim de olacak. Sadece Faramir değil. Şimdi gidip gelenleri karşılamam lazım. Savaş meydanında kalbime çok dokunan bir şey gördüm. Daha büyük üzüntüler de meydana gelebilir. Benimle gel Pippin, fakat sen Beregond, Hisar'a geri dönüp muhafız başına olanları anlatmalısın. Seni muhafızlıktan almak onun görevi olacak, korkarım. Fakat ona eğer benim fikrimi dinleyecek olursa seni komutanının muhafızı ve hizmetkarı olman ve uyandığında, tabii bu mümkün olursa, başucunda bulunman için şifa evlerine yollamasını söyle. Çünkü onu ateşten kurtaran sen oldun. Git şimdi. Kısa bir süre sonra döneceğim. Bunları söyledikten sonra ayrılarak Pippin ile birlikte alt şehre doğru inmeye başladı. Onlar aceleyle yol alırlarken rüzgar gri bir yağmur getirdi ve önlerinden büyük bir duman yükseldi. Bölüm 8. Şifa Evleri. Merry'nin gözlerinde yaşlardan ve yorgunluktan bir buğu vardı. Minas Tirith'in yıkılmış cümle kapısına yaklaştıklarında. Yıkıntılara ve etraftaki katliama pek kulak asmadı. Havada ateş, duman ve leş gibi bir koku vardı. Çünkü orada, burada büyük güneyli canavarların yarı yanmış, mancınıklarla oraları buraları kırılmış veya Mordor'un cesur okçuları tarafından gözlerinden vurulmuş leşleri yatarken, savaş aletlerinin ve katledilenlerin de çoğunluğu yanmış ya da ateş çukurlarına atılmıştı. Uçuşan yağmur bir ara durmuş ve güneş her şeyin üzerinde pırıldamıştı. Fakat bütün aşağı şehir hala tütmekte olan pis bir kokuyla sarılmıştı. Daha şimdiden adamlar muharebenin yıkıntılarından bir yol açmaya çalışıyorlardı. O anda da cümle kapısından sedyeler taşıyan birileri girmişti. Kibarca yatırdılar Eowyn'i yumuşak minderler üzerine. Fakat kralın bedenini altından büyük bir örtüyle örttüler ve etrafına meşaleler getirdiler. Güneş ışığında soluk meşale alevleri rüzgarla dalgalandı. Böylelikle Theoden ile Eowyn Gondor şehrine gelmiş oldu. Onları gören herkes başlarını açarak boyunlarını büktü. Onlar ise yanmış dairenin kül ve dumanından geçerek taş caddelerden yukarı doğru götürüldüler. Merry'e tırmanış asırlar sürmüş gibi geldi. Sanki sevilmeyen bir rüyadaki, hatıraların kavrayamadığı karanlık bir sona doğru durmadan giden anlamsız bir yolculuk gibi. Yavaş yavaş önündeki meşalelerin ışıkları titreşerek söndü. O bir karanlıkta yürüyordu. Şöyle düşündü. Bu mezara uzanan bir tünel. Sonsuza kadar orada kalacağız. Fakat aniden rüyasının içine canlı bir ses düştü. Olur şey değil Merry, şükürler olsun seni buldum. Başını kaldırıp baktı ve gözlerin önündeki bulanıklık biraz açıldı. Pippin oradaydı işte, dar bir yolda yüz yüze gelmişlerdi. Fakat onların dışında her yer bomboştu, gözlerini ovuşturdu. ''Kral nerede?'' dedi. ''Ya Eowyn?'' Sonra sendeledi, eşiğe oturarak yeniden ağlamaya başladı. ''Onlar hisara çıktılar.'' dedi Pippin. ''Galiba sen ayakta uyuyakalmışsın ve yanlış bir yola sapmışsın. Onlarla olmadığını görünce Gandalf seni bulmak için beni yolladı.'' ''Zavallı Merricik, seni bir kez daha gördüğüme öyle memnunum ki. Fakat çok yorulmuşsun, seni konuşarak rahatsız etmeyeceğim. Ama söyle bana, bir yerin acıyor mu, yaralı mısın?'' ''Hayır,'' dedi Merry. ''Yo, hayır zannetmiyorum ama sağ kolumu kullanamıyorum Pippin. Onu bıçakladığımdan beri kullanamıyorum. Sonra kılıcım da bir odun parçası gibi yandı bitti, kül oldu.'' Pippin'in yüzü endişeliydi. ''Bir an önce benimle gelsen fena olmayacak,'' dedi. ''Keşke seni taşıyabilseydim. Daha fazla yürüyecek halde değilsin. Seni hiç yürütmemeliydiler ama onları mazur görmen lazım. Şehirde o kadar korkunç şeyler oldu bitti ki Merry. Savaştan gelen zavallı bir hobbit rahatlıkla gözden kaçabilirdi.'' ''Gözden kaçmak her zaman talihsizlik olmuyor,'' dedi Merry. ''Biraz önce o da beni gözünden kaçırdı. Yo yo, onun hakkında konuşamayacağım. Yardım et bana Pippin, yine her şey kararmaya başladı ve kolum da çok soğuk.'' ''Yaslan bana Merry oğlum,'' dedi Pippin. ''Haydi adım adım, uzak değil.'' ''Beni gömecek misin?'' dedi Merry. ''Elbette ki hayır,'' dedi Pippin, içi korku ve acıma duygusuyla burulduğu halde neşeli görünmeye çalışarak. ''Şimdi şifa evlerine gidiyoruz.'' Yüksek evler ile dördüncü dairenin dış surları arasında giden yoldan ayrılıp çıkarak hisara doğru tırmanan ana yola döndüler. Merry uykuda gibi sallanıp mırıldanırken adım adım ilerliyorlardı. ''Onu oraya götüremeyeceğim,'' diye düşündü Pippin. ''Bana yardım edecek kimse yok mu? Onu burada bırakamam.'' Tam o anda hayretle bir çocuğun arkasından geldiğini gördü. Tam yanlarından geçerken Beregond'un oğlu Bergil'i tanıdı. ''Hop Bergil,'' diye seslendi. ''Nereye gidiyorsun? Seni tekrar ve canlı olarak gördüğüm için çok memnun oldum.'' ''Şifacılar için haber taşıyorum,'' dedi Bergil. ''Oyalanamam.'' ''Oyalanma,'' dedi Pippin. ''Fakat onlara de ki yanımda hasta bir hobbit var. Savaş alanından gelmiş bir periyan. Unutma, oraya kadar yürüyebileceğini zannetmiyorum. Eğer Mitrandir oradaysa bu haberi duyduğuna memnun olacaktır.'' Bergil konuşmaya devam etti. ''En iyisi burada bekleyeyim,'' diye düşündü Pippin. Böylece Merry'i güneş alan bir yere, yolun üzerindeki döşemenin üzerine yavaşça bıraktı, başını kucağına yatırarak. Yavaş yavaş Merry'nin bedenine ve kollarına dokundu ve arkadaşın ellerini kendi ellerine aldı. Sağ eli dokununca buz gibi gelmişti ona. Gandalf'ın bizzat onları aramaya gelmesi çok uzun sürmedi. Merry'nin uzarına eğilerek alnını okşadı, sonra dikkatle kaldırdı onu. ''Bu şehre şerefle taşınmalıydı,'' dedi. ''Benim güvenimi fazlasıyla haklı çıkardı. Çünkü eğer Elrond benim dediklerimi hürmeten kabul etmiş olmasaydı ikiniz de yola çıkamayacaktınız. O zaman bugünün kötülükleri çok daha üzüm verici olacaktı.'' İçini çekti. Yine de bana bir iş daha çıktı işte. Bir yandan savaş hep dengede dururken. Böylece sonunda Faramir, Eowyn ve Meriadoc şifa evlerine yatırılmışlardı. Orada güzel güzel bakılıyordu onlara. O son günlerde bütün irfanlarda eski zamanların yetkinliğinden bir düşüş olduğu halde